sen de mi "aa yok ben kahvesiz yapamam" diyenlerdensin? Aynı noktadayız. İlk ve tek kahve üyelik uygulaması Frink'le tanış. Hem bütçeni koru hem de hiç bitmeyen kahvenin tadını çıkar.
Yakınlarından terapinin onlara ne kadar iyi geldiğini dinlesen de kendin için bir şeylere başlamak zor geliyor olabilir. Ya da sevdiklerine yardım etmeye istekliyken kendi ihtiyaçlarını görebilmek. Hayvel, uzman psikologlarıyla kendi ihtiyaçlarını bulmanda sana destek olacak. Terapi yolculuğuna başlamak için detaylı bilgi bölümün açıklamalarında.
Bazen insanlar bana, yaratıcı bir tanrıya inanmıyorsan yaşamının tek bir anlamı olamaz. O halde felsefe yaparak neyi arıyorsun diye soruyor. Soru başlangıçta haklı gözüküyor aslında. Yani yaratıcı bir tanrı tarafından hayatın anlamı da tasarlanmadıysa hakikaten bunca çaba neden? Çünkü belirli bir kozmik plan yoksa yaşamın nedeni veya mutlak bir anlamı olmayabilir. Ama henüz kısa olan yaşam tecrübemde öğrendiğim bir şey var. Aynı şeylere bakıyoruz ve aynı şeyleri görmüyoruz. Şeyler hakkındaki yargılarımız o şeyin kendisiyle çok az ilgili ya da hiç değil. Çünkü yaratılmamış ve mutlak bir anlamdan yoksun olma durumuna başka bir açıdan bakıldığında ise bunaltıcı bir özgürlük ile baş başa kalıyoruz. Jean-Paul Sartre'ın söylediği gibi, insan özgürdür, hatta özgürlüğe mahkumdur. Çünkü yaratılmamıştır. Bu bölümde yaratılmak ve özgürlük kavramları arasındaki ilişkiyi kurcalamak istiyorum. Bu ilişkiyi kurcalamak sizi fazlasıyla dindar biri haline getirebilir. Nitekim özgürlük ve yaratılış, özgürlük ve tanrı konusunu soru konusu edinen varoluşçu filozofların bir kısmı teist, yani yaratıcı bir tanrıya inanan kişilerdi. O yüzden şuradan başlayalım öncelikle. Yaratılmak nedir? Yaratılmak, yoktan var edilmek, oluşturulmak, ortaya konulmaktır diyelim kabaca. Yaratılmış bir varlık olduğunuzu düşünüyorsanız, nedenlerini anlasanız da anlamasanız da tüm bu yaratımın nedeni olan iradenin bir nedeni, amacı, planı olduğunu düşünürsünüz değil mi? İşte tam da bu yüzden Tanrı'ya inanan filozoflardan biri olan Kierkegaard, ki biz de bu podcast programında daha önce ondan bahsetmiştik, şöyle sormuştu: "Tanrı benimle ne kastetmiş olabilir? Yani beni yaratırken esasen beni hangi amaçla yaratmış olabilir?" Diğer yandan başka bir bakış açısından ele alalım durumu. Yaratılmak kavramının biraz dışına çıkarak düşünelim. Şöyle de düşünebilirsiniz. Tüm bu olayı başlatan bir ilk neden vardır. Tıpkı domino taşlarının devrilmesi gibi. Başlangıçta o sıralı domino taşları var ya. Bir el onu kasıtlı olarak veya olmayarak itip süreci başlatır. Sadece sürece neden olmak bakımından o itiş ele alınmalı. Ve hatta o neden, o süreci başlatan elin kendisi dahi sebep olduğu süreci bilmeyebilir. Çünkü orada bir tepkime var. O tepkime kendi yapısı gereğince süreci kendi içsel dinamiklerinde devam ettirir, değil mi? Bu noktada da Aristoteles'i hatırlayabiliriz Kierkegaard'dan farklı olarak. Aristoteles Tanrı'yı böyle düşünüyordu. O bir ilk neden olarak vardı ama bu ilk nedenin kendisi olan Tanrı dahi neye neden olduğunun farkında değildi. O böyle bilinç sahibi, irade sahibi, farkındalık sahibi bir tanrı olarak düşünülmemişti. Orada bir metafizik neden, bir ilke olarak vardı. Din felsefesinde de deizm mesela bu görüşe yakın olarak bilinir, değil mi? Burada da bir tanrı vardır, bir tanrıya iman edilir ama bu tanrı ödüllendirici, cezalandırıcı, müdahale edici bir kişilik sahibi değildir. Bu yüzden deistler herhangi bir dine mensup olmazlar. Sadece başlangıçtaki ilk neden olmaklığı bakımından ya da metafizik bir sistemin gerektirmesi bakımından bir tanrıya inanabilirler. Bana kalırsa bu bakış açısı yaratıcı bir tanrı ve yaratılmak fiilinin asli anlamını karşılamıyor. Yani biz burada bir tanrıdan bahsediyoruz ama o bence felsefi bir kavram olarak var. Yani mecazi bir tanrı olarak var. Çünkü yaratmak ve yaratılmak fiillerini daha iyi anlamak için bu kavramın kullandığı başka bir alana gidelim, sanat. Sanatta yaratmaktan söz ettiğimde, sanatçının yaratımından söz ettiğimde her defasında bir failin kasıtlı bir eyleminden söz ederim. Eğer ki bir kişi farkında olmadan, kasıt olmadan bir şey ortaya koymuşsa, Buna sanat eseri diyemem mesela. Bu enteresan bir konu. Bir şeyi sanat eseri haline getiren nedenlerden bir tanesi bilinçli bir yaratıcı etkinliğinin sonucunda ortaya çıkmış olması. Mesela şöyle düşünün, rüzgarda kendi kendine savrulan yapraklar var ve bu yapraklar bir araya gelmişler ve çok estetik bir görüntü yaratmışlar. Biz buna sanat eseri diyemiyoruz çünkü o görünümü yaratmak üzere motive olmuş bilinçli bir öznenin etkinliğinden söz etmiyoruz. Dolayısıyla doğanın kendi kendisinde var olan spontane bir durum sanat olarak kabul edilmez mesela. O yüzden yaratmak fiilini ben her defasında kökensel olarak kasıtlı bir eylem, bir amaçla düşünmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yani yaratıcı bir tanrıdan bahsedeceksem, ben yaratıldım diyeceksem, burada beni aşan irade sahibi bir varlığın belirli bir niyetle yarattığını söylemem gerekiyor bana kalırsa. Bu noktada bölümü ufak bir ara verelim, sonrasında kaldığımız yerden devam edelim.
Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi, bundan sonra günde bir.
Aa, sen Frink kullanmıyor musun?
Nasıl yani?
Yani kahvenden kısmına gerek yok. Frink'e üye olursan aylık sadece 1200 TL'ye istediğin çeşit kahveyi istediğin kadar içebilirsin.
Günlük 40 TL'ye sınırsız kahve mi yani? Çok iyiymiş.
Aynen. Hatta şu anda 200 TL'lik bir indirim kodu da var. E hadi hemen indirip üye ol da bu fırsatı kaçırma.
Terapiye başlamak, içinden çıkamadığın döngüleri kırmak, bazı yanlış bulduğun kararlarını değiştirmek ve kendinle beraber daha huzurlu bir yaşam inşa etmek için atabileceğin en değerli adımlardan biri. Hayvel ile yoğun yaşam tempona uyum sağlayarak online terapi seanslarını takvimine göre ayarlayabilirsin. Bini aşkın uzmandan sana en uygun terapisti seçebilir, PodB10 koduyla indirimden yararlanabilirsin. Detaylı bilgi açıklamalardaki bağlantıda.
Fakat tüm bunları söyledikten sonra şuraya varmamız lazım. Bir şeylerin var olması ille de onun yaratılmış olduğu anlamına gelmez. Ben Tanrı yoktur demek için yeteri kadar bilgi sahibi olduğumuzu düşünmüyorum diyebilirsiniz. Ama tam aksi yönde var olduğunu söylemek için de yeteri kadar bilgi sahibi olduğumuzu söyleyemeyiz bu defa. Varlık özü gereği ezeli ebedi olabilir, kozmik ölçekte zaman döngüsel olabilir. Benim varlığın kendisinde ne olduğunu anlamak için ne duyusal ne akli yetilerim yeterli olmayabilir ve dolayısıyla ben orada nedensellik amaçlılık ararken bunun varlığın kendisinde hiç mevcut dahi olmadığını söyleyebiliriz. Yani tonla senaryo sunulabilir. Olabilirlerle konuşuyorum çünkü kesin olarak bilmiyoruz. Belki de hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Fakat ben böyle durumlarda mevcut bilgisizliğin herhangi bir şeyin lehine kanıt olarak sunulmasını bir açıklama modeli olarak görmüyorum. Nitekim Kierkegaard ile hemen hemen aynı dönemde yaşayan başka bir filozof olan Nietzsche'nin açtığı yolda yürüyen varoluşçu felsefenin ikinci kolu, Tanrı'nın varlığının reddine dayanır ve yaşama ilişkin yepyeni bir bağlam kurmayı dener. Girişte de alıntıladığım sözün sahibi olan Sartre bu görüşün en önemli temsilcilerindendir. O yüzden şöyle de diyebiliriz. Tanrı benimle bir şey kastetmedi çünkü yaratılmadık ama ben eylemlerimle bu yaşam ile ne kastediyorum diye sorabiliriz. Sartre, Albert Camus ve genel olarak diğer varoluşçu filozoflardaki sevdiğim hava bu. Yaşamın anlamını aramanın anlamsız olduğunu, çünkü hiçbir mutlak anlamının olmadığını, yaratılmadığımızı, o yüzden tüm bu olmakta olanların fazlasıyla absürt olduğunu kabul ederler. Evet, burada bir mantık aramak doğru değil. Ama bu mantıksızlık içerisinde de bırakmaya gönüllü olmazlar. Tüm bunlara rağmen biz yaşama küskün bir kötümserlik ile kalmayız mesela. Bu noktada tüm bu absürdizmin farkındalığıyla Albert Camus seçeneklerimizi şöyle sıralar. Ya var olmaktan vazgeçeceğiz, yani intihar edeceğiz, ya felsefi entelektüel intihar anlamına gelen herhangi bir inanç veya düşünce sistemine bağlanacağız ya da tüm anlamsızlık ve acıya karşı isyan eden absürt birer kahraman olacağız. Burada Albert Camus'un bize sunmuş olduğu absürt kahraman fikrinden bahsedelim. Kimdir absürt kahraman? O, her şeye rağmen var olmaya devam etme cesaretini göstererek bu oyuna katılan, tıpkı bir drama oyununda olduğu gibi bir oyuncudur. Çünkü esas olan sürecin kendisidir burada. Bu yaşamı anlamlandırmak için yarattığımız gerçek olmayan seramik modelleri kırdıktan sonra hala var olmaya devam etmenin, kendini an be an yaratabilmenin cesaretini gösterir absürt kahraman. Belki de sadece beklentiler ve bakış açılarımızı değiştirmek gerekiyordur yaşama dair. Nasıl ki oyunu sırf oyun olduğu için oynuyorsak, yaşamı da sadece sürecin kendisinden dolayı onaylayabilir miyiz? Heraklitos'un amaçsızca kumdan kaleler yapıp, sonra da onu yıkıp giden çocuk hükümdarında olduğu gibi, asıl mesele belki de sadece bu süreçtir aslında. Şu an bu bölümde detaylarına girmeyecek olsam da bu olay odaklı, süreç odaklı bambaşka bir felsefi kavrayış. Yani burada hem bir dualizm, yaratıcı bir tanrının iradesiyle şekillenen anlamlı bir sistemik açıklama modeli görmüyoruz. Hem de böylesi bir kavrayış beraberinde pek çok konuda daha düşünce sistemimizi değiştirmemiz gerektiğini söylüyor. Mesela zaman konusuna dair başlangıç ve sonu anladığımız çizgisel ilerleyici bakış açısını bir kenara bırakmamız gerekiyor. Çünkü bu bakış açısında, yani süreç odaklı bakış açısında, bunu oyun metaforuyla anlatmaya çalıştım ben, bir başlangıç veya son yoktur. İkinci olarak tam da bu bölümde anlatmaya çalıştığım gibi mutlak bir amaç da yoktur. İşte tam da bu yüzden bizi bunaltan, bize kaygı ve sıkıntı veren bir özgürlüğe mahkumuz ama bu özgürlüğün de kendince getirileri ve tabii götürüleri var. Eğer ki bu özgürlük bizim için anlamlı değilse, eğer ki bu özgürlükle kendi hayatımızın anlamını yaratma cesaretini gösteremeyeceksek, yani birer absürt kahraman olma denemesine girişemeyeceksek, yapacağımız şey ya fiziksel ya da felsefi intihardır diyor Camus. Ne dersiniz? Süreci önceleyen bir yaşam felsefesi yaratmak ne derece mümkün? Ya da böyle bir bakış açısı değişikliğine gitmek hayatımızda ne gibi farklılıklar yaratırdı? Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Gelecek bölümde görüşene dek meraklı kalın.
İlk ve tek kahve üyelik uygulaması Frink, 46 ildeki 500'den fazla noktada seni bekliyor. Açıklamadaki kodu girerek sana özel 200 TL'lik indirimden faydalanmayı unutma. Hadi sen de Frink üyeliğini başlat, kahven hiç bitmesin.
Hem bugününe hem yarınına katacaklarıyla terapi yolculuğuna ve daha iyi hissetmeye bugün Hayveli ile başla. Açıklamadaki linkten Hayveli indir, ücretsiz tanışma görüşmelerinin ardından bütçene uygun seans paketini seç ve terapi yolculuğuna başla.